Ahzab 49, sayfa 423, 49'dan itibaren.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve kul, de ki, Rabbi, ey benim Rabbim, zıdni, beni ziyadeleştir, ilmen, ilim yönüyle. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Bu daha çok benimle ilgili. Ya Rabbi işimi kolaylaştır, göğsüme genişlik ver, dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Hazreti Musa'nın Rabbine ettiği dua, bu hatiplerin de söylediği şeylerden, dualardan. Sübhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim. Bu da meleklerin Hazreti Adem'e secde emriyle ilgili olan o sahnede Rablerine ettikleri dua. Ya Rabbi sen sübhansın, bizim ilmimiz yoktur. İlla me allemtena. İlla ki senin bize taallüm ettirdiğin, öğrettiğin vardır. İnneke entel alimul hakim. Sen alimsin, hakimsin, hikmet sahibisin, ilim sahibisin. Yani kaynak sensin. Senin yardımın olmadan olmaz. Ve ma tevfiki illa billah. Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki ile, inayeti ile iledir. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır. Zorluk nasip etme. Bizi de hayırla tamamlamayı nasip eyle inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Evet. Artık telefondakiler, arka fondan sesler geliyor, bayağı fazla. Bir dikkat edelim mi fon sesleri arkadaşlar? Buradakiler duymuyor ama benim kulağıma bayağı bir şey geliyor. Çünkü şu an 5 kişi var. 5 kişinin sesi toplanınca bir yekün ediyor. Benim kulaklığım var. Konsantre olamıyorum. Tam yön diğer arkadaşları da şey yapıyordur. Kusura bakmayın ne olur ama gerekli. Evet. Şimdi 49'dan itibaren farklı bir konu başlıyor. Evlilikle ilgili ayetler başlıyor bu şeyden itibaren. Daha geçen sayfada da, yan sayfada da bununla ilgili bazı konulara değinilmişti. Burada özellikle Peygamber Efendimiz'in hitap olmak üzere onun şahsiyetinde bütün müminlerle ilgili evlilikle ilgili beyanlar var. Biraz tarihsel bilgi, fıkhi bilginin gerektiği bazı konular var burada. Bunları açıklamaya çalışacağım. Yalnız baştan şunu söyleyeyim. Ya arkadaşlar ben kulaklığı çıkaracağım. Çok ses geliyor. Kusura bakmayın. İnşallah bir şey sorarsanız yalnız duyamayacağım. İnanın konsantre olamıyorum. Şu an azaldı. Böyle olursa devam edeyim de. Tamam. Şöyle kısa bir şey yapacağım. Siyer denilen bir ilim var. Siyer, Peygamber Efendimizin hal, hareketleri, davranışlarıyla ilgili bir ilim dalı. Ciddi derecede uğraşılmış, emek verilmiş ama tabi aradan 1400 yıl geçtiği için bütün bilgiler birbirleriyle uyuşmuyor. Mesela bu ayetlerde Peygamber Efendimiz'in yaptığı evliliklerle ilgili bilgiler var. Birçoğu bunlardan sabit olmak üzere bazı konularda değişik değişik nakiller var. Bazı siyer kitaplarında bazıları geçmiş, bazılarında geçmemiş. Hatta taban tabana zıt olan bilgiler de var birbirine. Birazdan göreceksiniz, Peygamber Efendimiz'in yaptığı evliliklerle ilgili birisi şöyle olmuştur, birisi böyle olmuştur diyor. Sabah bayağı 3-4 saat inceledim ama net şu şudur denilen bir bilgiye ulaşamadım. Farklı kitaplarda farklı şeyler var, ifadeler var. Hatta Peygamber Efendimiz'in evlendiği kimselerin sayısı hakkında, isimleri hakkında bile çok ciddi şeyler var, tereddütler var. Ama genel anlamıyla doğru. Sadece ayrıntılarıyla ilgili bir şey var. O yüzden hani sık sık şöyle deniyor, böyle deniyor bir rivayete göre diyeceğim. O sizin kafanızı karıştırmasın. Çünkü dediğim gibi 1400 yıl geçti. Ve biliyorsunuz hadislerle ilgili inceleme yapmış olanlar vardır. Hadisler üzerine de bu konular tartışmalı. O yüzden bazı tereddütler var. Bunu bildirerek başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Geçen hafta bahsetmiştim. Ahzab suresinde 7 yerde ya eyyühellezine ya eyyühennebiyyü ey nebi, ey peygamber diye başlayan ve daha sonra ya eyyühellezine amenu diye denilen böyle sıralanmalar var. Bu onlardan birisi. Yukarılarda ey nebi vardı. Şimdi burada müminlere hitap var. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza nekahtüm el müminati. İza zaman bildiren bir ifade. Olduğu zaman. Ne yaptığınız zaman nekahtüm, nikah kelimesi geçiyor bunun fiili. Nikahladığınız, nikah ettiğiniz zaman kimi? El müminati. Mümin kadınları. Türkçe'de bu mümine olarak geçmiş. Türkçe'de cinsiyet yok kelimeler arasında. Hani dişil, eril ifadeler yok. Ama Osmanlıca'dan geçmiş, o Arapçadan Osmanlıca'ya geçmiş bazı kavramlar dişil ifade. Ne demek bu? Mesela müdür hanım, şey müdür bey, müdire hanım gibi bu şey var. Mümin, mümine, müslim, müslime gibi şeyler geçmiş. Eki var. Burada da mümine kelimesi var. Müminat da onun çoğulu. Sizler mümineleri, mümin kadınları nikah ettiğiniz zaman sümme sonra tallaktumu hünne onları boşarsanız, boşadığınızda yani bu şart olduğu için boşarsanız min kabli en temessu hünne onlara dokunmadan önce onları boşarsanız. Şimdi bir durum var. İstisna bir durum bu aslında. Nikah yapılıyor. Nikah akdi gerçekleşiyor. Ancak cinsel birleşme olmuyor ve boşanma durumu oluyor. Yani bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Ama Kur'an ifadelerinde bu var. Böyle olursa devam edelim. Ayrıntılarına gireceğiz. Fema lekum sizin için yoktur aleyhinne onlar üzerine min üddetin ta'tedu neha sizin onlar üzerine sayacağınız bir iddetiniz yoktur. Yani bir iddet hakkınız yoktur. Şimdi iddet ne demek? Ayrıntılara da çok girmeyeceğim. Çok fazla da ayrıntısını bilmiyorum aslında. Çünkü hukuksal bir terim bunlar. Fıkhi hukuksal. Şu kadar olur, bu kadar olur. Bildiğim kadarıyla 4 ay 10 gün. Bir iddet süresi oluyor. İddet zaman demek. Müddet kelimesi var ya, müddet oradan gelmiş. Bir zaman verilme. Bu zaman verilme boşanma akdi gerçekleştikten sonra kadının başka biriyle evlenebilmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. Buna iddet deniyor. Normalde bu veriliyor. Ama diyor ki burada eğer diyor nikah gerçekleşti ama bir temas zifaf birleşme olmadıysa diyor o zaman iddete gerek yok. Bu iddetin aslını gösteriyor. Yani mantığını gösteriyor. İddet Demek ki cinsel birleşme sonunca bir çocuk olacak mı, olmayacak mı? Olursa nesebi kime olacak bilinmesi için şey. Cinsel birleşme oldu. Bir çocuk Allah bir çocuk nasip etti. Bir süre sonra da çok kısa bir sürede başka biriyle evlendi. Burada nesep konusunda şey olacak. Hani bugün genetik ilmi var. O zaman yoktu. Genetik ilmi şurada 20-30 yıldır bir şey yapılıyor. O yüzden bir iddet süresi var. Neden 4 ay 10 gün? Bunu geçenlerde şey yaptık. Hani bir dış gebelik olayı var. Rabbim bunu biliyor tabii. Biraz daha süreyi uzun tutuyor. Her ne kadar adet gece olsa da adetten sonra dış gebelik olayı var. O olabiliyor. İkinci şeyi bu arkadaşla beraber bir kitap okumuştuk. Orada psikolojik şeyini de söylüyor. Geçenlerde söylemiştim onu. Duygusal hafıza varmış insanlarda. Bir gönül bağı olan kimselerle kurulan bir duygusal bağı varmış. Bu duygusal bağın ortadan kaybolması için belirli bir mühlet gerekiyormuş. Mesela birisini sevdiniz, ayrıldınız. Bazı ilişkilerin gönül bağı denilen manevi gözükmeyen bağların kopması için belirli bir zaman gerekiyor. Şimdi çünkü 4 ay 10 gün yani 4 ay içinde belli olur elbette bir hamile olup olmayacağı birisinin. Neden bu kadar süre uzun? Hani bu düşünülüyor. Ama bu son zamanlarda anlaşılan bir şey o dönem geçmeden bir yeni bir evlilik olursa ve ondan bir çocuk olursa o çocuğun önceki kocasına fiziksel olarak şeklen benzediğiyle ilgili bir iddia var. Ve bunun da duygusal bağdan kaynaklandığı ifade ediliyor. Kuyruk sokumunda bunların psikoestetik denilen bir ilim var, bununla ilgileniyor. Bir şekilde kuyruk sokumundaki mevcut olan genlerde bir aktarım olduğunu, genetik aktarım olduğunu ve buradan kaynaklanan bir sebeple bazı şeylerin duygusal sebeplerle kaynaklanan bir şeylerin fiziğe yansıdığı ifade ediliyor. Hani bir toplum arasında vardır şuna çekmiş buna çekmiş meselesi ya onu çok sevdi de onun gönül bağı olduğu falan diye bir ifade var. Bunun elbette bir yansıması olacak ama daha bilim bu seviyeye gelmedi bunu ispat edecek. Ama yeni yeni psikoloji biliyorsunuz en son gelişen ilim. İlk ne gerçekleşmiş biliyor musunuz? İlk hangi ilim insanlık tarihinde yücelmeye başlamış? Astronomi. Yani yıldızlarla ilgili. Yani Sümerliler, Asurlarda falan inanılmaz hesaplar var. Bakın insan kendinden en uzağa ilk ilgilenmeye, en önce ilgilenmeye başlamış. En son bilim haline gelen de ne biliyor musunuz? Psikoloji. En yakını ya nefsi. Hatta Arapça'da nefis ilmi deniyor buna. Kendisiyle ilgili ve derinleriyle ilgili şey. En son kendisiyle ilgilenmiş insan. Halbuki Yunus Emre ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Yani tasavvuf insanın kendisiyle ilgileniyor. Ne var? Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu İslamiyet, tasavvuf, maneviyat bunu öngörürken insanlık tarihi kendinle ilgili ilmi en son yapmış. İşte psikoloji ilmi daha gelişmekte olan bir şey. Yeni yeni teknolojik değerlerle ispatlanma çabasında işte bu biraz evvel söylediğim duygusal bağlantı dediğim şey işte iddet olayına farklı bir yaklaşım. İşte bu iddet olayının bu birleşme temas ediyor, temas olmaması durumunda gerek yoktur diyor. Diğer durumda var. Hatta kadının maddi durumu yeterli değilse erkek bir oda açıyor. Odada kadının barınma ihtiyacını karşılıyor. Ona parasını veriyor, geçinmesine. Hatta daha evvelden olmuş bir çocuğu varsa süt annesi tutma parasını bile veriyor. Ve bunlar ayetlerde geçiyor. Yani İslamiyet bu kadın hukukuna gerçekten tahmin edildiğinden yani insanların zannından çok daha fazla şekilde önem veriyor. Şey yapayım, ayrıntılarına sonra gireyim, son kısmını da okuyayım. Femettiuhunne onları mutalarını verin, onları faydalandırın. Ve serrehuhunne onları salın nasıl serahen cemilan, güzel bir salışla onları salın. Şimdi ayrıntılarına girmek gerekirse, birincisi ya eyyühellezine ameniyor diyor. Burada hitap erkeklere. Mümin kadınları nikah ettikten sonra diyor. Bakın burada nikah edildiği ifade edilen kim? Müminler. Biz Kur'an ayetlerinden biliyoruz ki sadece müminlerle evlilik yok. Biliyorsunuz müşriklerle evlenmek yasak, hem kadına hem erkeğe. Ama erkeğe ehli kitap denilen Hristiyan ve Yahudilerden bir kadınla evlenilebilirliği, yani müsaade anlamında verilmiş. Ama tavsiye edilmemiş. Onun ayetini yazmıştım. Bakayım onu bulabilirsem. Maide 5. Bir sayfasını şey yapabilirsiniz. Yüz altı. Sonuncusu, sayfanın en sonundaki ayet. Biliyorsunuz ayet numaraları sonunda yazar. 5 yazar, 5'ten öncesine bakacaksınız. Yani öbür sayfaya geçmeyeceksiniz. Bugün pak ve temiz nimetler size helal kılındı. Kitap verilenlerin yemeği size helal olduğu gibi. Kitap verilenler, biliyorsunuz, ehli kitap denilenler, yani Hristiyanlar ve Yahudiler kastediliyor burada. Sizin yemeğiniz de onlara helal kılındı. Namuslu hür mümin kadınlarla sizden evvel kitap verilenlerden iffetli kadınlar size helaldir. Yani evlenme müsaadesi vardır burada. Onlara mehirlerini verdiğiniz takdirde, onlar da zinada bulunmaksızın, gizli dostlar tutmaksızın, iffetlerini muhafaza ederek nikahladığınız takdirde size helaldir. Her kim imani şeyleri inkar ederse muhakkak onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de hüsrana uğrayanlardandır. Burada işte müminlerle beraber ikinci sırada sizden evvel kitap verilenlerden bir şart, iki şart var burada. Birincisi iffetliler. Yani herhangi birisini de alamıyorsun. İffetli kadınlardan deniyor. Ve onlara da mehir denilen, evliliğin şartlarından var. Mehirlerini verdiğiniz takdirde. Yani rastgele de bir evlilik değil. Ama bugünkü ayete gelelim. Bir de biliyorsunuz şeylerle evlilik var. Üçüncü ürünlerden. Cariyelerle var. Onunla da bir ilgili ayet var. Şunu söyleyeyim. Lütfen ayeti bakmayın. Evet. Neyse, bulamadım onu, bir bakarım şeyden. Burada mümin kadınlar demesi, mümin kadınların nikah ettikten sonra demesi, yani kitap ehli varken müminleri demesi, tavsiyenin bu olduğu üzerine. Yani müminler ve ehli kitaptanlar da diyebilirdi. Ama Allah-u Teala diyor ki müminleri tercih edin diyor orada. Ki hatta onu bırakın, fasıklarla, yani Müslüman olduğu halde fasıklarla evlenilmemesi tavsiye edilirken, bir de Müslüman olmayan birisiyle elbette tavsiye olamaz. Müsaade var ama.
O da iffetli olursa.
Bir de şimdi ehli kitap denildiği zaman da biraz daha dikkat edilmesi lazım. Yani o üçleme denilen bir olay var ya, hani Hristiyanlıkta. Yani orada da tevhid inancına uygun olması konusunda şey var. Yani eğer onu demeyen zaten müşriktir diyen var, biliyor musunuz? Yani tamam, ehli kitap deniyor, kendilerine kitap verilen, ama Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde onlar diyor Allah'a üç dediler ve kafir oldular denilen ayet var. Kafir olmuşsa onları ehli kitaptan nasıl sayabiliriz denilen bir görüş var.
Ehli kitabın tevhid inancına da sahip olması.
Yani işte ehli kitap denilenin de tevhid inancına sahip olması gerektiğiyle ilgili de bir şey var. Bazıları buna katılmıyor ayrı mesele ama genel olan görüş buna. Bir de şuna dikkat etme lazım. Yani bakın son 40-50 yıldır dünya üzerinde İslami ve dini dengeler değiştirilmeye çalışılıyor. Bu konuda ciddi bir gayret var. Bozma, fesat anlamında var. Ama bu sahabe efendilerimiz devrinde İslamiyet'e ilk indiği devirlerde İslam alemine net bir hakimiyeti var. Yani kadın ehli kitap da olsa çocuğunu yetiştirme konusunda çok fazla bir şeyi olmuyor, tasarrufu olmuyor. Çocuk olsa da yine İslami kaideler üzerine yetişiyor. Ama bugün Almanya'daki birisinin bir evliliğini düşünün. Tamam, gayrimüslimle evlenilebilir dendi, ehli kitapla evlenilebilirdi ama hangi ortamda yetişecek? Çocuğun ismi Müslüman mı olacak? Ne kadar şey yapılacak? Çocuğu vaftiz mi edilecek, sünnet mi edilecek? Kulağına ezan okunacak mı? Nasıl yetişecek? Yani bunların da bir hesaba atılması lazım. Dün bir hadis-i şerif okudum. Hadis-i şerifte diyor ki, çocuk diyor, dünyada da ahirette de göz aydınlığı diyor. Bak Peygamber Efendimiz'in latif hitabına bakın. Tamam bu dünyada anladık göz aydınlığı. Ama ahirette nasıl göz aydınlığı? İslam yetiştiriyorsunuz ya, bir insanı Müslüman yetiştiriyorsunuz aslında. Yani bir hiç Müslüman olmayan birisini bu dünyada sizin çabanızla, hidayet Allah'tan da vesilenizle Müslüman yaptığınızı düşünün. Ahirette bu bir göz aydınlığı değil mi? Siz de bir çocuğu Müslüman yapmaya vesile oluyorsunuz. Bir de onun takvalı olduğunu düşünün, nasıl bir göz aydınlığı olduğunu düşünün. Dolayısıyla sizin çocuğunuzun da Müslüman olma garantisi bir gayrimüslimle evlenildiği takdirde ne kadar realite olacak? Hani bunun da bu günümüz değerleriyle bir tekrar bir değerlendirilmesi fayda var diyorum. Ayrıca demin şey yapacaktım, ayetini şey yapamadım ama şey mi? Ashab'ta mı? Tamam. Yok şey var. Diyor ki evleneceğiniz zaman diyor bir cariye hani köle imansızdan diyor daha kıymetlidir diyor. Onunla evlen diyor. Ayet-i kerimede. Yani hür ile biliyorsunuz o dönemlerde İslamiyet'in ilk indiği dönemlerde çok ciddi bir sosyal statü farklılığı var. Bakın bugün biz o köle cariye ayetlerini çok iyi anlayamıyoruz. Çok ciddi bir sosyal statü var. Yani ikinci sınıf gözüyle bakılıyor şey. Yani tamam biz cariye falan köle deyince Müslüman olmuş sahabi efendilerimizi ve hanımefendileri anlıyoruz ve gözümüzde çok değerli onlar. Değil mi? Hani Zeyd gibi, Bilal-i Habeşi gibi kimseleri şey yapıyoruz biz orada. Ama o devirin sosyal yaşantıda değer verilen insanlar değil. Düşün de alınıp satılmıyor ya. Mülk gibi alınıp satılıyor. Ve Allah-u Teala diyor ki, imansız diyor, hür bir kişiyle evlenmektense diyor, bir Müslüman bir köleyle ya da cariyle evlenmek daha kıymetlidir diyor. Bu da imanın şeyliği var, değeri var. Hani ayetleri bu anlamda da değerlendirmekte fayda var. Ama şu yok. Bir Müslüman hanımefendinin ehli kitap da olsa bir erkekle evlenmesi kesinlikle ayetlerle belirtildiği şekilde haram. Yasak yani. O konuda en ufak bir şey yok. Esneklik yok. Bunu unutmayın yalnız. Günümüzde farklı bir uygulamalar var. Anladınız ne demek istediğimi? Böyle bir şey yok.
Osmanlı bu konuda bir yorum yapar mısınız? Osmanlı sultanlarının ayrıntısı olmaları ve İslam'a büyük hizmetleri yapılmış.
Şimdi o şöyle bir yerden farklı bir yerden gireyim. Osmanlı devletin bekası için akrabalık bağlarını reddetmiş. Akrabaları belli olan kimseler hareme girememiş. Biliyor musunuz onu? Çok ama güzel bir mantığı var. Bunu şey güzel açıklıyor. Kadir Mısıroğlu güzel açıklıyor. Diyor ki bakın diyor, tarihte diyor bütün devletlerin, Türk devletlerinde yıkılma sebeplerinden birisi kayınlık bağlarıdır diyor. Şimdi evlisiniz ya, onun akrabaları var. Akrabalarının hatırlarını gözetmek adına, onları bir yerlere getirmek adına devlet ciddi zafiyete uğramış. Ama harem denilen insanların fantezi filmlerle, Batı oryantalist, İslam düşmanı, Osmanlı düşmanı filmlerle algıladığından farklı olarak harem Osmanlı müessesesine çok kültürlü Müslüman bayanların yetiştirildiği bir okuldur aslında. Hiç böyle şu anki filmlerde bir yerde şey yapıldığı gibi değildir. Bu haremin oluşturulmasının en büyük sebeplerinden birisi akrabalarıyla kesinlikle hiçbir bağı olmayan kimseleri almıştır. Onları en güzel İslami terbiyeyle, tasavvufi terbiyeyle ve her türlü akademik bugünkü ifade söylüyorum yetiştirilip sadece padişahlara değil devlet erkanına hanımefendi yetiştiren bir müessesedir. Özellikle akrabalık bağlarına olmamasını tercih etmiştir ki devleti ileride zafiyete uğratmasın. İşte bu benim amcam, dayım şeyi falan olmasın diye. O anlamda hani sizin sorunuza cevap olarak söylüyorum. Osmanlı'nın tüm alanlarından ona uygun kimseler gayrimüslim de olsa getirmişlerdir. Ama bunların hemen hemen hepsi istisnasının çok az olduğuna inanıyorum. Müslümanlıkla şereflenmiştir. Bunların şeyiyle. Yani anlatılanlar biraz farklı. Bakın bir şeyi özellikle İslamiyet'e, özellikle o İslamiyet'e çok hizmet etmiş Osmanlı'yı anlamak istiyorsak doğru kaynaktan anlamak zorundayız. Birisinin çok güzel bir sözü vardı. Yahudi, İngiliz birdenbire bozmadı. 10 şey söylediyse 9'u doğruydu bunun. Ama sen 1 doğru, 2 doğru, 3 doğru, 4 doğru, 5 doğru, 6 doğru, 7 doğru, 8 doğru, 9 doğru adama inandı. Ama bir tanesi yanlış, zaten bozan o oldu. Yavaş yavaş bozuldu. O yüzden yani o İslam'la ilgili ve özellikle Osmanlı ile ilgili bir bilgi alacaksa bunu nereden aldığınızda çok iyi bakın. Çok şey doğru gibi gözükür ama aradan bir virüs sokulur, o virüs bütün toplumu etkiler. Bugün işte Muhteşem Yüzyıl olarak şey olan dizinin herkes, bir de her kesimden herkes izliyor. Ben şaşırıyorum ya, her kesimden herkes izliyor. Yani bir dizisini başından sonuna kadar ben izleme şeyini kendimde göremedim. Yani yarısını kapattım. Ya küfür çıktı ağzımdan ya. Yani ağzımdan küfür etmeyi yıllar evvel terk etmiş biriyim. Küfür çıktı ağzımdan yani şey. Ve onun senaristinin kim olduğunu öğrenince biliyorsunuz geçenlerde şey oldu. En ufak İslamiyet'le alakası olmayan birisi ve Türk dizileri çok ciddi ihraç ediliyor arkadaşlar. Evet. Çok ciddi ihraç ediliyor ve Türkleri, İslamiyet'i, Osmanlı'yı bu İslam coğrafyası bu dizilerden tanıyor. Yani virüsü görüyor musunuz?
Hürrem Sultan'ın şeyi, yani Selimiye, artık o kadar aşık oralara önünün sonunu Edirne'de geçiriyoruz. Yani tam İslam
fıtratı işte, yani işte şey biliyorum. Ya bak şeye gittim, en son bir hacca gittim biliyorsunuz. Bir camiye gittim orada. Türkmen Müslümanlarından biri var. Ben de sakalı saldım orada. Burada o kadar rahat olmuyor. Bir, orada ben de Arap kıyafeti giyiyorum yani. Arap kıyafeti değil mi? Müslüman kıyafeti, uzun şey giyiyorum falan. Birisi beni seviyorsa Süleyman diyor bana. Ya diyorum bana nereden tanıyor mu tanımıyor mu şeyden? Yani anlam da veremiyorum. Neyse dizi saç kısa, sakal uzun beni Süleyman'a benzetiyor. Yani önce hoşuma gitti ama sonra hoşuma gitmedi. Neden yani? Bu Süleyman sakalı değil ki, bu Muhammed sakalı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Süleyman'ın kıyafeti de şey yapılıyor yani.
Gülerek. Yani İstanbul'da sakallar.
Bu hani işin esprisi ya, biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Sizin sorunuzu anladım. Toplumdaki o sorunun arka planını algıladığım için şey yaptım. Özet olarak şunu diyeceğim, ayete döneceğim. Kaynak çok önemli. Dinimizi nereden öğreniyoruz? Özellikle tarihimizi nereden öğreniyoruz? Bu çok önemli. Osmanlı tarihi çok iyi biliniyor. Bütün televizyon programlarına bakın. Habertürk'te falan çok ciddi yayın var diyorsunuz aylardan tarih. Ama ben bir türlü o kişiye inanamıyorum. Yani bardakçının, yani tamam çok doğru olabilir, bildikleri şey olabilir ama ben niyet sorgulamasında yeterince güvenemiyorum ona, bilmiyorum. Bu demek tamamen şahsi şeyim. Hani ben tarihte otorite miyim değil miyim bilmiyorum. Ama ben güvenim. Ben ondan almıyorum. Mesela ben Kadir Mısıroğlu'ndan almasını daha çok seviyorum. Yavuz Bahadır'dan almasını daha çok sevmiyorum. O var. Mustafa Armağan'dan almasını ben daha çok seviyorum. Yani bir... Yani şey, bakın yanlış demiyorum ama ben tercihlerimi kusura bakmayın öyle yapıyorum. Dolayısıyla ben test etmeye şey yapmıyorum. Mesela Kadir Mısıroğlu'nun bu Muhteşem Yüzyıl'la ilgili yorumlarını bir okudum. Anlatılanlarla alakası yok ya. Anlatılanlarla alakası yok. O yüzden onu şey yapmak istedim. Ve bakın Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir şey söyleyeyim. Vefat edeceği zaman bir sandık var ortada. Diyorlar ki padişahın emri var, beni bu sandıkla gömülecek diyor vasiyete. Ebu Suud efendiydi, zembili miydi, ikisini karıştırıyorum. Yani Ebu Suud olması lazım, yanlış olabilir de o şeylerden. Diyor ki olmaz diyor. Yani şey var diyor, gömülmez diyor, bazen koskoca padişah diyor, şey yapılacak falan. Merak ediyor, bir açıyor, sandığı açıyor ki içinde şöyle şöyle bir sürü not. Bir bakıyor ki Ebu Suud Efendi'nin kendi notları. Kanuni Sultan Süleyman bir şeye yapacağı zaman Ebu Suud Efendi yazıyor, uygun mudur diye yazıyor. Ebu Suud Efendi de ona cevaben aynı kağıdın altına yazıyor. Hiçbirini atmamış, sandığa koymuş. O şekilde defnedecek. Yani diyor ahirette ben dirildiğimde işte bunu Allah-u Teala sorarsa bunu niye yaptın? Şöyle yap. Efendim ben alime sordum işte. Zamanın en büyük alimine sordum. Ebu Suud Efendi diyor ki ey Kanuni diyor sen kendini kurtardın ama beni yaktın diyor. Şimdi bu derecede İslami değerlere, şeriata, fıkha saygılı bir insan sarayına aldığı kadınlarla Müslümliği, gayrimüslimliği konusunda ne kadar hassas davranır. Bunu değerlendirmekte faydalı. Daha o yüzden. Ya 10 dakikamızı aldı ama çok hassas konu şey yaptık. İşte mümin kadınları nikah ettikten sonra diyor, sümme diyor, onları boşarsanız onlara temas olmadan evvel sizin için bir iddet yoktur diyor. Bakın burada leküm diyor. Leküm'de hitap kime? Kadına değil. Erkeğe. Yani iddet erkekler için. Bekleme süresi. Burada bir şey var. Yani iddetin fayda sağlayacağı şey erkek. Yani çünkü nesep var. Hatırlıyor musunuz? Birkaç ayet evvelinden de vardı. Çocukları babalarının ismiyle şey yapınız diyor. O yüzden nesep çok önemli. O koruma görevinin, nesebi sağlam tutma görevinin de burada müminlerin, erkeklerin de sorumlu olduğunun da bir ifadesi var orada. Ve sizin üzerinde sayacağınız diyor. Onu demek ki sayma sorumluluğunu da, onun takip görevi de şey yapmış.
Sonunda evlenmeyi bir nevi erken tavsiye edildiği bir şey oluyor Allah Teala. Yani o beklemediği hemen evlenebilirsin diyor yani.
Doğru. Güzel bir şey söyledi. Yani burada iddetin hani bayanlarla ilgili olduğu ama biliyorsunuz erkekle ilgili değil. İslamiyet'te bir bekarın evli kalması çok özel şartlar dışında istenilmiyor. Hem dinin korunması adına, hem nesebin korunması adına, biliyorsunuz evlenen dininin yarısını korumuştur şeklinde bir hadis-i şerif var. Burada da yani iddetin kadınla ilgili olması erkeğin boşanmadan sonra hemen evlenebileceğinin de bir delili ve işareti ve tavsiye var burada. Şeyde bir ayet burada işaret almışım. Bakara 221 diye. Burada da biraz evvel konuştuğumuz bir konu var. Ona bir işaret var. Sayfa 34. Evet. Biraz evvel söylediğim ayet. Burada buldum. 221. İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Muhakkak mümin bir cariye müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Velev müşrik kadın hoşunuza gitse de. Yani günümüzdeki ifadesiyle ne kadar sosyetik, ne kadar güzel giyimli, arabası var, evi var, kültürlü, seçkin, nezih. Anlatabiliyor muyum? Hoşunuza gitse bile diyor. Mümin kadınları müşrik erkeklerle iman etmedikçe evlendirmeyiniz. Burada işte o biraz evvel söylediğim kesin hükmü. Yani şimdi bunun neresinde bir yorum yapılacak ya? Yani net değil mi arkadaşlar? Mümin kadınları müşrik erkeklerle iman etmedikçe evlendirmeyiniz diyor, bilmiyorum. Neyse. Mümin köle ise müşrik erkekten daha hayırlıdır. Bakın o zaman toplumunda bir düşünsenize, bir kadın kariyeri var, bir şeyi var, seçkinliği var, nesebi var, bir köleyle evleniyor. Sosyal olarak çok ağır bir şey, biliyor musunuz o dönemki şey, buna aşağı olacak. Ama mümin iş bitiyor. Velev sizin hoşunuza gitse de. Bakın burası çok ilginç. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah da kendi izniyle cennet ve mağfirete davet ediyor. Ayetlerini insanlara açıklıyor. Olur ki onlar düşünürler. Bir Burger King'in bir reklamı var, hatırlıyor musunuz? Ateş seni çağırıyor diye. O aklıma geldi bugün. Ateş seni çağırıyor diyor. Ekranda var. İlk çıktığında biz şok olduk ya. Televizyonda bir ateş seni çağırıyor diyor. İnsanlar da gidiyor ya yani. Burada da o geldi aklıma size. Onlar sizi ateşe çağırıyorlar, davet ediyorlar diyor. Demek ki evlilikleri arkadaşlar ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Kendimizin, çevremizin tavsiyelerde çok önemli bir şeyi var.
Bu hem iman etmesi lazım hem de iffetli olması lazım.
Evet.
O kadar orayı da değerlendiriyor.
Tabii. Yani iffetli olması kavramı da çok önemli. Yani bakın Müslüman olması aslında yetmiyor. İffetli de olması gerekiyor.
Zorunlayan bir şey.
Çok önemli o. Çünkü bu tasavvufi sözler, bir kişide haya yoksa diyor, hiçbir şey yok. Yani gerisi çok önemli değil. Yani bu erkek için de tabii ki bir geçerli ama kadında çok daha önemli. Yani tesettür neden kadına emredilmiş, bunun bir düşünülmesi gerekiyor. Bir ara onu bir konuşalım. Orada bir güzel saptamalar var. Neden tesettür emri var? Bunun çok derin boyutuyla bir şeyi var. Konuştuk mu bilmiyorum burada ama hafif bir değindik ama toplu halde bir şey yapmakta fayda var. Onunla alakalı bir şey o. İffet.
Şimdi iffet olmasa iffet yani
bir şeyin içerisinde. Şimdi işte kapanmanın da tesettürün de bir mantığı var. Yani 10-15 dakika sürer, bilmiyorum bugün konuşsak mı ama ayetlerde ilerleyemeyiz. Ama çok efendim. Evet, orada bir hatırlat öyleyse tesettür emrinin derin boyutunu bir şey yapalım, konuşalım isterseniz. Şimdi bunun 28. bir ayete bir bakalım. Hemen onların mutalarını verip onları güzelce bir şekilde salıverinler. 28. ayete bir bakın. Ey Nebi, zevcelerine de ki, eğer siz dünya hayatının zinet ve süsünü arzu ediyorsanız, haydi gelin size muta vereyim ve sizi güzellikle salıvereyim. Buradaki ifadelerle bu 49. Ayetteki ifadeler aynı. Burada orayı, konuyu açıklarken şunu demiştik. Muta vereyim denilen olay var. Muta mehirden farklı arkadaşlar. Mehir evlenirken konulan, daha başında konulan bir şey. Yani kadınla evlendiğin için ona verilen bir ücret gibi düşünün. Ona verilen bir hediye gibi düşünün. Bugün şeyde yok. Normal şu an batı tarzı evliliklerde bu mehir yok. Mehir kadının güvencesi. Hem gönlünü alma hediyesi hem de kadının bir garantisi. Boşanırken onu vereceksin. Hatta Bakara 237'de var. Mehiri kararlaştırdın, evlendin ama şey olmadı, cinsel birleşme olmadı, boşanma durumuna geldin. Mehrin yine yarısını veriyorsun. Artı bugünkü işlediğimiz ayete göre bir de mutalarını verin diyor. Muta da faydalanma kelimesinden, meta diyor ya, faydalanma kelimesinden bir şey, kadının faydalanacağı, onun gönlünü alacağın ekstra bir hediye. Mesela mehrin yarısını veriyorsun. Bak boşandı, daha ilk günden boşanma oldu. Çeşitli sebepleri olabilir bunun. Fizyolojik olabilir, duygusal olur, herhangi bir sebebi olur. Ki Peygamber Efendimiz'in de olmuş. İlginç bir hikaye, onu da hemen söyleyeyim, daha sonra açıklayacaktım ama Peygamber Efendimiz ismini unuttum, buralarda var da. Söylerim ismini, sorun değil. Buldum. Esma bint Muaz el-Kındiye, Kındiye kabilesinden birisi evlenecek. Kadınlar demiş ki ona, çevresindeki kadınlar, Hazreti Peygamber'in nezdinde bir mevki elde etmek istersen ondan Allah'a sığın dediler. Anlayacaksınız ne olduğunu. Resulullah da onunla evlenip de gerdek gecesinde kadın demiş ki senden Allah'a sığınırım. Esma bu sözün edepten olduğunu zannetti. Kitaptan okuyorum, tefsirden okuyorum, kendi sözlerim değil. Esma bu sözün edepten olduğunu zannetti. Hazreti Peygamber de sen yüce bir sığınağa sığındın, hadi ailene dön buyurdu ve ona hediye olarak 3 elbise verdi. Muta işte şeyi verdi, hediyesini verdi. 3 tane elbise, yani o dönemde çok kıymetli verdi. Yani ilginç tavsiyede bulunuyorlar. Senden nasıl diye? Ya Allah'ın Resulü ya. Yani o da demiş ki tamam, sen yüce bir dağa sığındın. Yalan dedi yani, Allah'a da hala sığınmıyorsun. Hadi ailene dön. Onun gönlünü de almış, şey yapmış. Hani biraz evvel söylediğim şekilde birleşme olmadı, boşanma gerçekleşti. İşte bu ayete göre onların mutasını veriyor, hediyesini veriyor, gönlünü gidiyor. Buraya özgü anlatmak istedim. Yani mehir ayrı, muta ayrı. Muta hani şey de diyor ya bak, mutanın neden olduğunu da burada var zaten. Feserihuhunne, onları salıverin. Serahan cemilen, güzel bir salışta salıverin. Yani kaba saba, küserek, bilmem ne, hadi defol git falan değil yani. Yani ya tamam oldu, biz anlaşamadık. Tamam, ayrılıyoruz ama al bu hediyene, hakkını helal et, güzel bir şekilde salıverin şeyini de var burada.
Muta nikahı var ya, onun kelime oradan geliyor, o muta nikahı.
Tabii, muta nikahı var, muta faydalanma nikahı demek. Şimdi ayrıntılara da girmeyin, girdim çıkamayız oraya.
Orada demek ki. O zaman o kavram, o zaman
o kavram oradan. Belirli bir içi. Meta'an ilahim diyor. Bu en çok Kur'an'da oradan geçiyor. Bu dünya hayatı ne diye sorarlar sana, meta'an ilahi diyor. Belirli bir şekilde şey olacak, menfaat ilenecek geçici bir şey, zaman. Burada da şey var, onları salın diyor ya, salın ifadesinde de şöyle bir şey var. Hayvanları otlatmak kelimesi var. Ve bir ayette diyor ki, bunu daha önce bahsetmiştik. Siz diyor, hayvanlarda sizin için nice faydalar vardır. Geceliğin diyor, gündüzlüğün diyor, onlar diyor yayıldıkları zaman diyor arazide diyor, sizin diyor hoşunuza gider diyor. Orada bu seraha kelimesi geçiyor. Yani seraha, salmak, yayılmak. Şey de, talak da var ya, boşanma da bağlı olan bir şeyi çözmek demekmiş. Yani onların bağlarını çözüyorsun ve onları da salıveriyorsun. Gönül hoşluğu olsun diye onlara da bir de uta hediye veriyorsun. Görüyor musunuz şeyin güzelliğini? Yani bir de şu an Türkiye'deki uygulamalar yapın. Kişiler boşanıyorlar, kan düşmanları oluyor. Biliyorsunuz haberlerde izliyorsunuz. Adliyede infaz gerçekleşiyor. Ya da boşanacağım senden diyor, infaz oluyor, tabancayı oluyor. Ya benimsin ya şeyinsin, toprağınsın yani.
Doğru, sen ailesi komple vuruyor, 3-4 kişinin.
Ailesini gidiyor komple vuruyor. Yani bunlar İslami şeyler değil. Çünkü İslam'da şunu diyor, arkadaşlar yani şu çok güzel bir nokta, bu dünya gelip geçecek. Daimi değil. Bizim daha evvel bir yaşantımız vardı. Allah-u Teala bizi bu dünyada kimin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek için gönderdi. Daha sonra biz ahirete dirileceğiz ve orada konumumuz belirlenecek ve belirli bir süre, çok uzun da bir asıl yaşantımız orada gerçekleşecek. Şimdi bu dünyayı böyle değerlendirdiğin zaman, ay ben senden boşandım, sen beni boşandın, al tabanca öldür. Olmuyor. Yani boşarken dedi güzel bir şey de boşarıyor. Yani tamam oldu geçti bitti yani şeylere. Yani İslamiyet işte Peygamber Efendimiz dediği gibi bir dinlenilecek, dinlendirilecek zaman olarak şey olmuş. Hatta bir sonraki ayette şey var, ganimetle ilgili bir ifade var. Hadi orayı şey yapayım söyleyeyim. Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduğu olan cariyeleri de diyor ya. Orada efa'e denilen, fey denilen ifade var. Fey ganimet malı demekmiş. Ama asıl kökü nereden geliyormuş biliyor musun? Gölge, gölgelikten geliyormuş. Gölge. Bu şeyde Ruhul Beyan tefsirinde güzel bir yorum var İsmail Hakkı Bursevi'nin. Diyor ki Peygamber Efendimiz demiyor mu diyor, bu dünya bir gölgelikten ifadettir diyor. Hani gölgede kal, geç git, çok önemseme. Allah-u Teala da diyor ki hani ganimete, ganimet de gölgedir diyor. Yani ganimet ama gölge. Yani bu dünyada seni bir süre menfaatlendirecek bir şey. Ganimete de takılma deniyor. Hani yoksa ganimete takılırsan ne olur biliyorsun? Savaşı Allah için değil de ganimet için yapmış olursun. Bakın bir kelimenin altında felsefe yatıyor. Hani ben Kur'an'ın o şeyini çok seviyorum. Rastgele bir kelime. Hani biliyorsunuz o Ahzab suresinde geçtiği yana. Selman, Es-Selman benim ehli beytimdendir diyor. Yani neden Es-Selman? El takısı gelmiş oraya. Belirli bir Selman yani. Kim ki Seleme olur, İslam olur, mümin olur. Gerçekten ben de gönül bağı kurar. Hani benim kardeşlerim diyor ya, ahir zamandaki kardeşlerim. Ehli beytten olma söz konusu. Neden zayıflenmiş? Ziyade kelimesinden geliyor. Kendisinden beklenilenin daha fazla yapan kimse anlamına geliyor. Bu Kur'an'da da zeyt geçmiş. Yani Kur'an rastgele değil yani. Mesela bu kitap, bu mektup diyor Süleyman'dandır diyor. Bir besmele ayeti olarak geçiyor. Neden Minhu Süleyman? Yani min Süleyman gibi Süleyman'dır. Onun, bunların her birinin bir şeyleri var yani, ifadeleri var. Buradaki yani kelime deyip rastgele deyip geçmemek lazım. Burada da fey vardı. Ona yeri gelmişken şey yapayım dedim. Devam edelim. 50. ayette çok uzun bir ayet. Bunu inşallah bitiririz. Ya eyyühen nebiyyü. Bak burada da yine nebiye, peygambere, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap var. İnna şüphesiz biz ehlelna, helal kıldık. Arapça bilenler için söylüyorum, bu ifal babı. Karşıya geçiyor. Leke, senin için. Bak burada şey var, mahsusluk var. Yani bu leküm değil. Leküm size demek, leke sana demek. Yani özellikle Peygamber Efendimiz'e bir ifade bu. Ezvacake, zevcelerini, elleti eteyte ucura hünne. Ücretlerini verdiğin zevcelerini sana helal kıldık. Yani burada helal kılınması için özellikle mehir şartının olduğu bir ifade var. Ama burada mehir denmemiş de ucura hümne denmiş, ücretler denmiş. Burada da bir şey var. Çünkü şey deniliyor, ileride göreceksiniz, kendilerini sana hibe etmiş kadınlar deniyor. O, açıklayacağım onu. Orada mehir yok mesela. Yani mehir anlattım değil mi ya? Hani evlilikte kadına verilen ücret diyelim hani buradaki ifadesiyle. Ama bir Peygamber Efendimiz'e özgü bir evlilik şekli var, orada şey yapacağız. bir kadın hicret ettikten sonra, hicret şartı var, ettikten sonra ya Resulullah hani ben seninle evlenmek istiyorum ama benzer bir şekilde ben sana hibe ettim kendimi diyor. Yani sana adadım kendimi şeklinde bir ifade. Burada şey yok, nehir yok. Kendi isteğiyle olduğu için. O yüzden Allahu Alem burada nehirlerini verdiğin değil de ücretlerini verdiğin ifadesi bundan yoksa çelişki gibi olurdu.
Evlenmediğinde bu belirlenmesi mi gerekiyor?
Hayır. Belirlenmesi gerekiyor.
İnanın kağıtı gelirken belirleniyor. Ama ister baştan verilir, isterse sonra...
Boşayıncaya kadar onu verebiliyorsun. Yani evlilik sürecinde ama boşayacağın zaman mehrini veriyorsun, öyle boşuyorsun. Onu yapmadan yok. Ama tabii en başından verirsen tabii ki daha iyi. Tabii veriliyor. Yani yaygın yani fıkhi şeydi söyledim. Uygulama verilmese... Yani bu ciddi paralar da olabiliyor arkadaşlar. Yani bu yani bir ev, bir araba gibi bir şey de olabiliyor bu. 200 dirhem miydi? 100 dirhem gümüş de olabiliyor. Tabii tabii. 100 dirhem, 200 dirhem gümüş de olabiliyor. Peygamber Efendimiz kadınlara da onun mümkün olduğu kadar az olmasını tavsiye etmiş. Hazreti Fatıma'nın mehrini biliyor musunuz? Mehrini. Hazreti Ali'ye. Çok ağır.
Yok.
He? Madde olarak bir şeyi yok. Çok az bir şeyi var. Onun manevi şeyi var, mehri var. Bu hac ümre gibi şey de olabiliyor, biliyor musunuz? Yani evlenirken ne belirleniyor? Beni diyor hacca götürme ya da beni ümreye götürme şeklinde. Günümüzde de bayağı bir popüler oldu şeyi var. Evliliğin ilk yıllarında, ilk şeylerinde bir hacla götürmek olarak da bir şey var. Mihir olayı da belirlenebiliyor. Bu ne sormuştunuz? Niye söyledim ben bunu? Neyi sormuştunuz? İdeali peşin verilmez ama fıkıh olarak söylüyorum. Fıkıh, neye göre dayandırılmış bilmiyorum. Ben fıkıhta...
Peşin isterse
Ya kadının tamamıyla özgür şeyinde, kadın ben evlilik bedeli olarak bunu belirledim diyorsa onu kabul etmeden evlenemiyorsun İslamiyet'e göre. Ve bunun mehri muaccel deniyor, muahede onun teknik ifadeleri var. Belirlenmiş bir miktar da olabiliyor örfe göre, yoksa özel miktar da çok çeşitli şekilleri var. Ama bir kitapta şunu yazıyor, nikah kelimesinin kökü Arapça'da cinsel birleşmeden geliyormuş. Bu şeyin de mehrin de asıl maksadının yani kadının o özelliğini aldığın için, faydalandığın için onun için gönlünün hoş olması için verilen bir hediye olduğu söyleniyor. Yani değişik değişik manaları var ama genel anlamda kadına verilemiyor. Bakın bu şeyde yok. Batı hukukunda yok. Ancak boşanma gerçekleşirse neydi o paranın ismi?
Tazminat
değil de işte nafaka mı diyor? Tazminat nafaka onun gibi. Ama kötüdür var. İslamiyet'te hayır önceden bu paranın verilenmesi var. Hani belediye nikahı, İslam nikahı olur mu olma konusu var ya. Tamam olur diyorlar. Bütün şartları gerçekleşiyor. Bir tek şey var. Mehrini daha evvelden orada ilan etme değil ama daha evvelden belirtmek zorundasın. Yani bir fark o. Hani size bir gün sorulabilir. Hani belediye nikahı eşittir imam nikahı hani oluyor mu olmuyor mu diye. Yani dini nikah, dini şeyler yapar. Çoğu şartları uyuyor. İlan etmek, velisinin iznini almak, tasdik, onay gibi şeyleri oluyor. Ama eksik olan kısmı mehir. Mehiri vermeden şey gerçekleşme oluyor. Hani birileri bir gün sorabilir.
İstemezse.
Hayır gönül hoşluğuyla şey ise olur. Olur. Ama onun da bak ifade edilmesi tamam ben bir mehir istemiyorum denmesi lazım. Yani hiçbir şey konuşulmadı edilmedi bu eksik. Yani.
Şey konusunda bir asıklıklar peygamberimiz satsı vadimize mehir olarak peygamberimiz vermiş. Çünkü hasya vadimiz varlıklı.
Vardı bir şeyli var. Şu an hatırlamıyorum ama kitaplarda şey. Bakın bizim kültürde o kadar yok da şeyde mesela ben ayetleri geliştirdim, hikayelerde yaptım. Mehir çok önemli. Hatta bazı ayetlerde Allah burada niye mehir verilmesi gerçekleşmemiş? Aslında olması gerekiyor diye ciddi bir sorgulama var. Demek ki bu İslam kültüründe, özellikle Arap kültüründe bu mühim olayı çok çok çok önemsenen bir şey. Yani evlilik eşittir mehir gibi neredeyse yani. Mehirle ilgili o kadar çok fıkhi ayet var ki okursam şaşırsınız yani. Bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama madem biz İslam'ız, madem biz kaidelerimizle şey yapıyoruz, bu mehir olayının da bilinmesi lazım artık. Evet, en nevi gerçekten biz mehir ücretlerini, mehirlerini değil, zevcelerini sana helal kıldık. Cümleyi okuyorum zaman az olduğu için. Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduğu mülk olan cariyeleri de. Şimdi cariye ne demek, bunu açıklayayım. Günümüzde yok bir şey. Cariye eski devirde köle, bayan. Köle anlamına geliyor. Cariyenin birkaç şeyi var. Asıl hüküm şu cariyelikte, biliyor musunuz? Savaş olacak. Ya o seni öldürecek ya seni öldüreceksin. Öyle bir ortama gireceksin. Adamı öldürdün. Savaş kazanıldı. Ailesinde cariye olarak alınıyor. Yani savaş olmak şartı var cariyede. Ama ya, bu olması gereken doğrusu.
Savaş esiri değil mi tabii
yani? Savaş esiri, evet. Yani şöyle, ya öldüreceksin onu, ya da tamam hayatın boyunca bana hizmetkar, hizmetçi olacağız diyeceksin. Evet, erkeği de köle. Erkeği de köle. Aslında doğru bir şey. Yani şöyle, ya adamı öldüreceksin, yani teslim ol. Tamam ben seni öldürmeyeceğim ama sen hayat boyu benim kölem olacaksın. Yani bana hizmet edeceksin. Yani bu kabul edilen bir şey. Ve bütün dünya şeyinde öyle. Yani Romalıları falan düşünün şeyinde. Yani sadece Arap toplumunda olan bir şey değil. Bütün dünyada bu şöyle. Ama İslamiyet bunu tedricen teşvikle kaldırdı. Yasak etmedi bakın. Ama kaldırdı. Bakın onun hikmetini de şöyle söylüyorlar. Diyelim ki binlerce köle var o devirde. Hadi Kur'an geldi şey yaptı, bu müesseseyi kaldırdım dedi. Hiçbir zanaatleri yok, hiçbir sermayeleri yok, hiçbir güvenceleri yok. Onların ortalığa yayıldığını düşünsenize. Fuhşun, zinanın, hırsızlığın, katlin, kiralık katil olayı ne kadar yaygınlaşacağını düşünebiliyor musunuz? Para yok, aç ya. Hiçbir şey vermemiş. Dışarı salonda evi yok, bir şey yok. Ne yapacak? Kadın bilmem ne yapacak. Erkek hırsızlık yapacak bir şey. O yüzden tedricen şey olmuş. İşte şöyle şöyle yaparsanız, köle azat ederseniz şu kadar sevap. Ya da bir şeyin kefareti olarak vermiş. Peygamber Efendimiz de bunun uygulamalarını yapmış. Hatta bir kitapta geçiyor. Peygamber Efendimiz'in cariyesi yoktu. Cariye, yani evlendiği cariye yoktu diye bir ifade var. Yani bazıları buna katılmıyor da şöyle bir ifade. O bütün cariyelerini kölelikten kurtardı, azat etti. Öyle evlendi. Yani uygulamayı da bizzat kendisi yapıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve İslam toplumunda da biliyorsunuz Hazreti Bilal'i Hazreti Ebu Bekir azat etti. Bunun gibi Zeyd işte azat edildi. Ama bunun hikmetini soruyorlar da neden birdenbire bıçakla şey olmadı? İşte bu kadar bir şey olursa ne olur ya?
Toplumsal
bir felaket olur. İslam'ın getirdiği şeyin temellerine kayması. Evet, bütün hastaneler işte bir ara af oldu biliyorsunuz. Rahşan afı falan hatır öyle bir şey oldu. Patladı ondan sonra. Çünkü adam haklı ya. Yani haklı değil de öyle işi abi. Yok, gücü yok. Öyle alışmış. Aç, bir iki günlüğünüz ne oldu? Tekrar yapıyor aynı suçu. Yani hani bir şeyleri eleştirirken de şey yapmak lazım. Yani sosyal hikmetlerini de düşünmek lazım. Evet, Allah'ın sana ganimet olarak İslam buyurduğu mülk olan cariyelerini de. Yani burada ikinci evlilik şeyi söylüyor Peygamber Efendimiz. Birisi normal hür kadın ücretini veriyor. Yani mehrini veriyor. Ücret, buradaki ifadeyle söylüyorum. Evleniyor. Helal kılındı. Cariyeler de helal kılındı ama Peygamber Efendimiz uygulamasını bahsettik bir şekilde. Bir de şimdi kimlerden evlenebileceğinin burada bir sıralaması var. Amcalarının kızlarından, aslında burada tekil geçmiş, amcanın kızları olarak geçiyor. Bu çoğul geçmiş, halalarının kızları, tekrar tekil gelmiş, dayı kızları, tekrar çoğul gelmiş, teyzelerinin kızlarından. Şimdi burada hemen geri gelmiş söylüyorum. Akraba evliliği İslamiyet'te haram değil. Burada gösteriyor. Amca, hala, dayı, teyze, kızları evlenilebilmesinin burada müsaadesi var. Biliyorsunuz özellikle Güneydoğu'da ve Karadeniz'de şey var. Bunların hepsinin yani şey değil, sakat doğan çocuk olayı falan neredeyse hiç yok. Çok nadir bazı genetiksel hastalıklarda biliyorsunuz bu matematiksel oran artıyor. Ama genel anlamıyla akraba evliliği olan bir şey haram değil. Yani illa yok. Yani bunu şeyde bakın, o zaman Karadeniz'in çoğunluğunun hilket garibesi insanlar olması lazım. Yani işte teyze kızıyla ilgili yani bakın hani dedim ya bir şey duyulduğunuz zaman.
Tamam da amca, teyze, dayı, tamam da amcayı ben şey görüyorum da ben çoğunlukta amca kızlarının hiç şey yapmıyor yani yanaşmıyor.
Sadece müsaade var yani şey diyor.
Yani bak şu ayrıntısına girmeyeyim. Ben sadece şunu söylüyorum. Yanlış söyleniyor. Akraba evliliği yasak denilen bir şey yok. Kur'an'da buna müsaade edilmiş ve güncel uygulamaları var. Tahmin edildiği gibi de büyük böyle bir şeylikleri yok. Yani bunu helal olur. Ama amcayla evlenmek gibi, dayıyla evlenmek gibi yakın şeyler onlar yani akraba evlilikten kastedilen bu. Bu yasak. Hani onlar süt kardeşi, süt anne. Onlarla evlenilebiliyor. Yani bunu ne bileyim de bilin de bir gün bir yerde karşınıza çıkar. Hani Kur'an'dan cevap verilebilmesi adına bu bilgiler çok önemli. Peygamber Efendimiz'e gelince bu hitap Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz'in anne tarafından dayısı ve ne oluyor? Teyzesi yokmuş. Yani Amine annemizi, Amine Hatun şey ne diyelim? Peygamber Efendimiz anne Hazreti Amine diyebilir miyiz? Bilmiyorum işte Amine annemizin diyelim şeyi yokmuş, tek çocukmuş, tek çocukmuş. Şey diyor, kız kardeşi de yok. O yüzden oradan bir evliliği yok ama o tarafa Arap kültüründe yani ne deniyor ona? Kayın tarafına dayı şey diyor. Hatta Sa'd İbni Ebi Vakkas var biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Cennetle müjdelenen 10 sahabeden ben hikayesini okuduğumda çok etkilenmiştim. Oğuz çok güzel bir okçu. Oğuz Savaşı'nda ok atıyor da Peygamberimiz diyor ki anam babam sana feda olsun diye duası var. Hatta yanılmıyorsam şeyle Talha'nın babası oluyor. Rümeysa ile ilgileniyor, evleniyor galiba Hazreti Rümeysa ile. Öyle bir şey var. Yani çok bilinen sahabelerde. Ona demiş ki benim dayımdır demiş. Dayısı değil halbuki ama hani burada dayı kızları falan diyor ya. Dolayısıyla onun sülalesinin burada işareti var. Peygamber Efendimiz'in amca tarafından 12 tane amcası var. Bu şeylerde baktım, kitapta baktım. 12'sinden de bir sadece bayan var, müşrik olmayan. O da evliliği kabul etmemiş. Peygamber Efendimiz evlilikte bir mazeret var, onu bilmiyoruz ne var, sır o. Evlilik teklif etmiş ama bir mazeret bildirmiş, onun evliliği gerçekleşmemiş. Hala kızlarından da biliyorsunuz şeyde geçti, kimle evleniyor?
Zeynep.
Evet, Hazreti Zeynep annemizle evleniyor. Biliyorsunuz Zeyd de evliydi, Hazreti Zeyd de evliydi. İki tane Zeynep var. O vefat ediyor. Zaten hangi Zeynep olduğu konusunda bir şey var. Peygamber Efendimiz diyor ki bana ev vefatımdan sonra diyor ilk ulaşacak olan diyor eli en uzun olandır diyor. Yani cömert olan anlamında bu Zeynep ama tarih kitaplarında iki Zeynep karıştırılmış ama analiz edildiğinde ikinci Zeynep'in yani Zeynep Caş değil de diğer Zeynep'in burada ya bayağı çok yer okudum karıştırıyorum ne nerede Zeynep binti Caz, Zeynep binti Huzeyme
ama o hemen yani Medine'ye gidecekler
evet çok yakın zamanda şey yapıyor çok kısa bir evlilik oluyor o çok yakın zamanda şey yapmış yani bu ayetler içerisinde şey olan gündeme gelen iki kişi var çünkü müşrikle evlenemiyor. Ha şeyi söyleyeyim. O amca kızı var ya Ebu Talib'in kızıymış. Ona evlenme teklifi ediyor ya. önce bazıretini bildiriyor. Sonra tekrar bir gündeme geliyor ama biraz sonra ayetlerde geçecek. Hicret etme şartı getiriliyor ona da. O da hicret etmemiş o dönemde. Zaten diyor ki bu ayet indikten sonra zaten evlenmemizin de önü kapandı diyor. Neyse bunlar tarihi bilgiler unuttum şeyleri. Yani ben isim vermeden olayları anlattık ama bu şekilde. Devam ediyoruz. Seninle beraber hicret etmiş olanları da helal kıldık. Şimdi hicreti hafif bir hatırlamak gerekirse, ya bugün hep tarih bilgisiyle geçiyor ne hikmetse. Ayetlerin özelliği ama böyle. Şeyden geçerken peygamber biliyorsunuz Mekke'de çok ciddi şeylere tabi oluyorlar. Onunla beraber hicret edenlerle evlenilmesi şey yapılıyor. Peygamberimize emrediliyor. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlarla evlenme durumu ortadan kalkıyor. Neden Mekke'nin fethinden sonra? Peygamberimiz hadisi var biliyorsunuz. Fetihten sonra hicret yoktur diyor. Duydunuz mu hadis-i şerife? Yani zorluklar içerisinde olan makbul. Mekke fethediyor. Herkes rahat. Kur'an ayetlerinde de hicretle ilgili çok övgü var. Cennetle müjdelenme şeklinde. Biz de hadi hicret edelim. Nereye? Medine'ye gidelim. Yok olmaz. Fetihten sonra hicret yok.
Seyahat.
Ama işte bunun bu ayete uygularsak hicret etkenlerle evleniyor. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlar bu şeyin içerisine girmiyor. Evlilik olayına girmiyor. Evet. Devam edelim. Bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse. Bakın burada peygambere hibe ederse var. Bu hüküm sadece Peygamber Efendimiz için geçerli. Burada da birkaç kişinin olduğu söyleniyor. Şeyde hibe edenler arasında. Bir kitapta da diyor ki hayır böyle bir olay olmamıştır diyor. Bir kitapta 3 ya da 4 kişinin Peygamber Efendimiz'e kendine hibe ettiğiyle ilgili ifade. Yani hibe ne demek? Mehir falan istemiyor. Ben sana kendimi adadım diyor. O şekilde bir evlenme karşılıksız şeyi. Onun da işte bir kitapta da hayır diyor öyle bir şeyi olmamıştır diyor. Ama başka kitaplarda ondan 3-4 tane olduğu söylüyor. Dediğim gibi bu konular biraz karışmış. Eğer peygamber de onu nikah etmek isterse, hibe etmesi de yeterli o değil. Peygamber Efendimiz de onunla evlenmek isteyse, hatta bir kişi peygamberle, Peygamber Efendimiz'le evlenmek istiyor, o kabul etmiyor ama tahmin ediyorum onu Zeyd'le evlendiriyor, Hazreti Zeyd'le. Böyle de uygulamalar olmuş. Onu başka müminlere değil, sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Neden? Bu müessesenin şey olmaması için, yaygınlaşmaması için. Sadece peygambere özgü bir olan. Öbür türlü mehir olmaksızın işte ben sana adadım bu evlilik müessesesinde ciddi sıkıntılar olabilir. Sosyal anlamda da bizim tahmin edemeyeceğimiz sıkıntılar olabilir. O yüzden Allah-u Teala özellikle sadece sana mahsus olmak üzere diyor. Devam edelim. Onlara zevceleri ve mülk olan carileri hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmasın diyedir. Yani burada da şey diyor. Yani müminlere olan hüküm farklı, nebiye olan hüküm farklı. Biz zaten Kur'an'ın genelinde neyi farz kıldığımız, neyi farz kıldığımız bildirdik. Herkes de bunu biliyor. Yani aşırılıklara kaçmasın, ona var niye bana yok diye bir şey olmasın. Hükümler çok net. Hani kimlerle evlenileceği, müşriklerle evlenilecek mi, evlenecek mi, gayrimüslimle evlenilecek mi, evlenecek mi? Bütün bu hükümleri diyor. Biz onlara çok net şekilde açıkladık. Bunlar sana hiçbir darlık olmasındır diyedir. لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ buradaki... Hani Arapça bilenlere bir şey söyleyeyim, güzel bir şey. Likey diyor ya orada. Key, hani fiili muzari nasbeden edatlar vardı. Enleykey, izen, hatta vardı. Bunlardan key. Bazen başına L geliyor. Buradaki L, tekit. Tekit. Bir de sonuna olumsuzluk geliyor. La. Ta ki olmasın anlamına geliyor. Ben bu Arapça bilenler için bir şey yaptım. Yekune olmasın diye aleyke senin üzerine haracun. Harac biliyorsunuz daha evvel geçmişte zorluk demek, güçlük demek. Senin sana bir güçlük olmasın diye senin işini kolaylaştırmak içindir ifadesi burada. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz diyor ya, içinizden herhangi birisinin babası değildir diyor ya ayette. Yani herhangi bir gibi kişi gibi değerlendirmemek lazım. Eğer Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e normal müminlerden daha fazla evlilik konusunda bir esneklik verdiyse, bir sonraki ayette bunun şeylerini göreceğiz zaten, elbette bunun bir sebebi vardır. Hikmeti vardır. Bunu biz bilmiyoruz. Bunu tarih kitaplarında, şey kitaplarında birçok sebepleri alt alta sıralanmış. İslamiyet'in yayılması, kalplerin ısındırılması, insanların korunması, Allahu Teala'nın onu peygamber eşi olmakla şereflendirilmesi, ki bir validemiz hakkında şu anlatıyor, çok hoşuma gittim. Gizli gizli ibadet ediyor. Hicret olmuş olma sürecinde. Mekke'de çok güzel ibadet ediyor ve çevresindeki insanlara da İslamiyet'i anlatmaya başlıyor. Müşrikler bunu anlıyorlar, yakalıyorlar. Onu ihraç ediyorlar, sürgüne veriyorlar ama eziyette devenin üzerine bindiriyorlar, bağlıyorlar. 3 gün boyunca aç bırakıyorlar o mümine hanımefendiyi. Hiçbir şey ve konakladıkları zaman kendileri gölgede konaklıyor. Onu güneşin ortasından, oraya giden var mı biliyorum, hicret, ümreye giden var mı, hac için falan var mı, inanılmaz sıcak bir ortam, devenin üzerine öyle bırakıyorlar bir kadını ve 3 gün aç bırakacak şekilde. Ama diyor ki bir hal oldu diyor. Önümde diyor bir soğukluk hissettim, bir baktım ki bir kova soğuk su diyor, ondan içiyordum diyor, hatta yüzüme serpiliyordum bugün, sonra o içince kayboluyor diyor, sonra tekrar oluyordu diyor, böyle bir yine tekrar sıcaktan bunaldım, üzerime seçtim diyor. Bu tefsir kitaplarında geçen bir hikaye. Molayı verdikten sonra geliyorlar, bakıyorlar yüzü gözü ıslak, sen diyorlar ilk, biz yokken ifi bağını çözdün diyorlar, yaptın diyorlar, hayır yapmadık diyorlar. Ya bakıyorlar öyle bir olay yok. Ya diyor, bu kadın bizden hayırlı. Ve onunla beraber seyahate çıkanlar Müslüman oluyor. O şekilde Medine'ye göç ediyorlar. Ve Medine'ye gidince Peygamber Efendimiz'in hanımlarından biri oluyor. Tam ismini bilemedim, bu tefsir kitaplarında yazılıyor. Yani dedim ya, ikram olsun diye de var. Hani Hazreti Zeynep'e de biliyorsunuz belirli bir sebepleri var. Bir de sosyal olarak var. Mesela Hazreti İbrahim'in annesi olan Mariye, Mısır kralının Mukavvis mi diyordu? Onun hediyesi. Ama o hediye sayesinde birçok İslamiyet'e kavuşmuş. Birçok sebebi var. Bir de Peygamber Efendimiz'in bizim anlayamayacağımız belirli bir fiziksel halleri var. Bunlar sebebiyle de var. En son şunu söyleyeceğim. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet sahibidir derken de bu konularda insanların hata yapabileceği, insanların düşünürken, bu olayları değerlendirirken aşırıya kaçıp yanlış düşüncelerde olabileceği var. Ama Allah diyor ki Allah gafurdur, rahimdir şeklinde de bazı ifadeleri var. En son şunları söyleyeyim, bitirin. Peygamber Efendimiz'in hanımlarının isimlerini şey yapayım. Sıralaması var burada. Her yerde yok bu bilgi. Hep Hazreti Hatice, Hatice, Sevde, Ayşe, Zeynep bint Huzeyme, işte o sizin dediğiniz Zeynep, Ümmü Seleme, Zeynep bint Caş, Hazreti Zeyd'in olan, Cüveyriye, Reyhane, Ümmü Habibe, Safiye ve Meymune. İşte Mısır'dan gelen. Bunlar annelerimiz bizim. Ama başka kitaplarda başka isimler de var. Zaten konu devam ediyor. Haftaya bununla beraber şey yaparız. Bu hafta biraz tarih bilgisi gibi şey yaptı. Ama Ahzab suresinde böyle şeyler var. Allah hepimize ve çocuklarımıza İslami evlilikler nasip etsin ki Allah-u Teala'nın buradan bir nesebi devam ettirmek hem de mümin insanlar yetiştirmek olduğunu, gayesini unutmamak lazım. O yüzden Allah hayırlı evlilikler hepimize ve çocuklarımıza, nesillerimize nasip etsin inşallah.
sıkıntım var işte. Bir de Fatiha var.
El Fatiha.
Allah'ım. Sıkıntım var.
Kapatıyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Haftaya görüşmek üzere inşallah.
Şimdi burada benim kafamı tutuldu diyemem.